Ayrım 32, çıkış 1, Yalçın Küçük, sayfa 355. 16. Gülüş öncelikle bir aydın halidir. Çünkü çelişkiyi görebilme kabiliyetini gerektiriyor. Çelişkide gülünçlük çözülebilir olmasından kaynaklanıyor. O halde çözülebilir çelişkilere gülmek bir yüksek insanlık halidir. Öyle diyebiliyoruz. Ancak çelişkiyi görebilmek için ise isyancı bir ruh mutlaka gerekiyor. Birbirine bağlıyoruz. 17. Öyleyse isyan yoksa mizah yoktur. Mizah yoksa isyan yoktur. Çok acı. Mizah yoksa aydın yoktur. Ve ne yazık, buradayız. 18. İnsan mı sürekli saçma gören ve hep saçmayı vurandır? Vurmayı dans haline getiren ve her vuruşta gülendir. Buna sürekli isyan hali veya kısaca insan hali diyoruz. 19. Şimdi ben teorik bir Caligula peşindeyim. Nerede ve ne zaman çıkabileceğini sormak teorik bakmaktır. Somuttan soyuta yöneliş ile başlıyor ve buradan çıkıyoruz. 20. Karşı kampta ise Arthur Ferrell var. Profesör Ferrell, Caligula'yı kötü ve kaçık bir tiran olarak resmederken eylemlerinin hiçbirisini akli bulmuyor. Ve daha da önemlisi bunlar arasında en küçük bir tutarlılık görmemektedir. Erratik, sebatsız, fevri, işte Caligula budur. Ferrell, önceki ve sonraki imparatorlarla benzerlikleri tartışmaya değer bile saymamaktadır. Tiberius'un da bugünkü söylemle bir cinsel sapık olduğu konusunda pek az kuşku var ve en azından Caligula türünden homoseksüel olduğundan eminiz. Ancak Caligula'yı farklı yapan çizgiler, Ferrell'in çalışmasında hasta ruhunun bu kadar sınırsız bir iktidarı taşıyamaması olarak ortaya çıkmaktadır. Ol nedenle eline verilen iktidar öylesine sınırsız olmasaydı, hasta ruhunu böylesine bir netlikle göremeyecektik. Profesör Ferrell bu noktaya parmak basmaktadır ki pek önemli buluyorum. Oligarşi bir Caligula'ya muhtaçtır. Hasta ruhuna sonsuz iktidar vermek zorundadır. Benim eklediğim ise şudur. Bir hedonist ve bir seks düşkününden bir Allah yaratmak üzereler. 21. Demek oluyor sınırsız iktidarı ele almak hasta olanı daha da bozarak bir tür kaçık yapmaktadır. Tersinden de bakabiliyoruz. Yönetimde hasta veya kaçak varsa demokrasi asla yoktur ve bunu araştırıyoruz. 22. O halde ve bu sınırlar içinde sormadan edemiyorum. Tansu Çiller bir proto Caligula mıdır? Cevabı ne olursa olsun bunun çok verimli bir soru olduğuna inanıyorum. Tekeliyet düzeninin ortaya çıkması da şaşırtıcı olmuyor. Familyaya adını veren epinom Caligula döneminde Roma oligarşik idi ve oligarşik bir düzen olmadıkça iktidarda bir Caligula düşünemiyorum. 23. Demek ki Tansu Çiller'e bir ön Caligula veya Caligula denemesi olarak bakabiliyoruz. Burada bakmak sadece merak etmek veya sormaktır. Güzel, bu durumda sormaya cesaret edebiliyoruz. Peki neden tam Caligula olamadı? Bu soruya Camus'un Caligula oyununun leitmotifini indifference, kayıtsızlık ile silence, suskunluk kavramlarını hatırlayarak cevap verecek olursam, bunların yeterli yoğunluklara ulaşamadıklarını ve bu nedenle de Çiller'in Caligula olma şansını kaybettiğini telakki edebiliyoruz. Kabiliyeti vardı ama ne yazık ki şansı yaver olmadı. Yalnız eksikliği veya şanssızlığını sadece bu iki faktörün yetersizliğine de kesinlikle bağlamıyorum. Süreçler farklı ve her dönem kendi içinde zengindiler. Nitekim Augustus karşı devrimiyle Roma yeni bir dinsellik kazanıyordu. Ve doğrusu Tansu Çiller'i bu direksiyonda bir hayli teşne bulmakla birlikte matlup dozaj için tarihi sıçratmak ve aşamaları aşmak imkansızdı. Kuşkusuz bu burada denediğim bir ex post tahlildir. 24. Yalçın Küçük, Yönetici Tekel. A1. Oligarşi, zayıf ve kişiliksiz yönetici ister. B1. Tekeller kişiliğin düşmanıdır. C1. Kusursuz insanı tekelistan düşman sayar. 25. Caligula'nın çıktığı ortam ve zamanda Roma oligarşik idi. Bundan cumhuriyet halindeyken de belli sayıda aileler tarafından yönetildiğini kastediyoruz. Roma asillerin cumhuriyetinden monarşiye veya imparatorluğa geçiyordu. tahta kimin geçeceği kurala bağlanmadığından ilk Osmanlı döneminde olduğu üzere kanlı seçim mekanizmaları işliyordu. Caligula bu seçimin sonucudur. Hem küstah ve hem köle ruhlu olmasını seçilmesinde en önemli nedenler olarak görüyoruz. 26. Caligula, küstah ve köle. Caligula'nın genel olarak sadece iki davranış biçimi vardı. Ya küstahdı ya köle gibiydi. Örneğin Agrippina'ya, anneme, bana, kardeşlerime, Castor'a karşı küstahtı. Sejanus'a, Tiberius'a ve Livilia'ya köle gibiydi. Ray Graves, Ben Claudius, İstanbul 1989, sayfa 273. 27. Ama kabul etmek gerek. Her Caligula hem küstah ve hem köle olmak zorundadır. Bunu kural olarak ileri sürebiliyoruz. Oğul Bush hem küstah kimliğiyle tanınıyordu ve 11 Eylül 2001 günü köle ruhlu olduğunu görebildik. 28. Camus'un Caligula oyununu yazarken Roma'da büyük bir kayıtsızlık görmesi harikadır. Böyle bir görüşü sadece büyük sanatçılarda buluyoruz. Graves'in ise Caligula'yı hem küstah ve hem köle olarak teşhis etmesi ayrıca mükemmeldir. Bu iki özelliği bir kişiye giydirmek ancak sanatçılara vergidir, yararlanmak bize kalmaktadır. 29. Kayıtsızlık ve sessizlik Roma'nın tabanındadır. Caligula tepinir ve tepelenirken Roma'da korku egemendir. Demek ki kayıtsızlık ve sessizlik olmadan tepinme ve tepelenmeyi düşünemiyoruz. Kayıtsızlık ve sessizliği yaratan derin korkudur ve bu da bir iç savaştan çıkıyor ve sınıflar mevzi değiştiriyor. 30. Bazı sınıfların sindiği ve yeni sınıfların ön plana çıktığı yerlerde Caligula'ya ihtiyaç vardır, icat edilmiştir. 31. Karşı devrimde yok etme esastır, Roma'dan öğreniyoruz. 32. Hem Sezar'ın diktatoryası uzun ömürlü olmamış ve hem de Brutus'un cumhuriyeti kurtarma hareketi başarıya ulaşamamıştır. Görünüş budur. Ama bu derinde cumhuriyetin tükenmişliği değilse nedir tartışmak durumundayız. Bu nedenle yıkan da kurtarmak isteyen de yok olmaktadır. Yerlerini tarihin döküntüleri dolduruyorlar. Dersi burada arıyoruz. 33. Augustus, Tacitus Continuus, seduced the army with gifts, the people with cheap grain, everybody with sweetness of peace. Gradually he took over the functions of the Senate, the magistrates, even law. Nobody resisted. The fiercest spirits had been eliminated in wars and proscriptions. The other nobles, tamed by the prospect of wealth, honor, and security, in direct reciprocity to servile subordination. 34. The old patrician. He is a coward. Second patrician. A bully. Third patrician. A buffoon. The old patrician. He is impotent. That's his trouble, I should say. Yaşlı patriçi, bir korkak o. İkinci patriçi, bir zorba. Üçüncü patriçi, bir maskara. Yaşlı patriçi, iktidarsız, asıl derdi bu, kabul etmek gerek. Albert Camus, Caligula and Other Plays, Penguin, 1984, sayfa 51-52. 35. Epilepsiye Arabi'de sara diyoruz. Ferit Develioğlu lügatında tutarık karşılığıdır. Bu sözcük tutarık çok güzel bir Türkçe olmakla daha çok epileptik ile özdeştir. Sara ise kabaca düşme anlamındadır. Ancak yalnızca uygunluk değil, sözcüklerin tarihleri ve güçlü mantıkları var. Tutarık sözcüğünde keskin bir mantıkla karşılaşıyoruz. Pek eski bir hastalık olan veba yerine zaman zaman felaket, salgın veya ceza sözcüklerini kullanıldığını biliyoruz. Veba gerçekten ve tarihsel olarak hem bir felaket ve hem de Tanrı'nın cezası olmuştur. Tutarık için ise çok zaman sadece hastalık deniyordu. Demek eski çağlarda çok yaygındı ve çaresi bilinmiyordu. Hastalık tabiri pek yerindedir. 36. Demek ki epilepside çığlık, bilinci kaybetme, anlamsız sözler ve özellikle ağızda tükürük köpükleri çok aşikar oluyorlar. Soluk zorluğu da var. Tükürük köpüklerinin nefes borusuna akması ihtimaline karşı ağzı açık tutmaya çalışmak da ilk tedbirler arasında yer almaktadır. Bunu şu nedenle not alıyorum. Konvülsiyon halinde bir hastanın bu sendromlara ilaveten ağzı açık tutulmaya çalışılıyorsa herkes için teşhis daha da kolay olmaktadır. Bu kolaylığı yok etmek için ise nöbet halinde hastanın gizlenmesi ve yanına kimsenin yaklaştırılmaması esastır. Buradan bir sonuç çıkıyor. Caligula'nın epilepsi hastalığının az not edilmesini saklanmasına bağlayabiliriz. Saralı prens ya da princeps olursa saklama hem daha gerekli ve hem de daha kolay olabiliyor. Basit ama kaydetme gereğini duyuyorum. 37. Homoseksüel ama nasıl? Kaynaklar hem aktif hem de pasif olduğu konusunda kuşku bırakmıyor. Bu açıdan Caligula'nın İsa'dan sonraki ilk 100 yılın başlarında modernist olabildiğini görüyoruz. Ve cinsel doymaz olarak tasvir ediliyor. Nitekim Caligula'nın pasif cinsel ilişkide olduğu partnerlerinden birisi bir kaynağa göre Youthful Nobleman Valerius Catullus, imparatora hizmet ederken her defa bitap düştüğünü söylemekten geri kalmıyordu. Şüphesiz bu tür ifşaatında şikayetten daha çok övünme var ama övünmesi Caligula'nın katlinden sonraki zamanlara denk düşmektedir ki normal kabul edilmelidir. Gençlik dolu asil Catullus'un bu majistral hizmeti karşılığında İngilizce kaynaklarda to bugger fiili kullanılmaktadır. O halde Valerius Catullus Caligula'yı bugger etmiştir, övündüğünü çıkarabiliyoruz. Öyleyse hem küstah ve hem köledir. 38. Tabii bir nokta daha var. Montesquieu'nun bu son derece ihmal görmüş eserini De la Grandeur Romance et de la Décadence, Roma'nın görkem ve çöküşünü Camus'un görmemiş olmasını düşünebiliriz. Kim gördü ki bu soruyu sormakla çok haklıyız. Her yerde ve her ansiklopedide görülmemiş olarak görüyoruz. Fakat bunun karşısında bir başka nokta var. Büyük yaratıcılar hep görülmemişi görüyorlar. 39. True, it's not the first time Rome has seen a man wielding unlimited power, but it's the first time he sets no limit to his use of it and counts mankind and the world we know for nothing. That's what appeals me in Caligula. That is what I want to fight. 40. He is converting his philosophy into corpses, and unfortunately for us, it's a philosophy that's logical from start to finish. And where one can't refute one strikes. Caligula felsefesini hayata cesetlerle geçirmektedir ve bizler için çok tarihsiz de olsa bu başından sonuna mantıklı bir felsefedir. İnsan çürütemiyorsa saldırmalıdır. 41. Camus'un Caligula'sından aldığım ve Caligula'ya karşı bir darbe beyannamesi telakki ettiğim bu cümleleri Camus nereden çıkarmış olabilir? Mükemmel bir siyaset felsefesine dayanıyorlar. Montesquieu'nun sınırsız iktidar üzerine yazdıkları bir konspirasyon liderinin ağzında tekrarlanıyor. Kareya bize hiçi indirgiyor diyor. İsyanı buna itiraz ile başlamaktadır ve bu nedenle buna dayanmaktadır. Montesquieu'ya demek durumundayım. Buna bir de felsefesini hayata cesetlerle geçiriyor önermesini ekleyebiliyorum. 42. Bunun altına da Montesquieu'nun pek çok ihmale uğramış pek mühim romanın Görkem ve Çöküşü çalışmasından iki paragrafı koymak istiyorum. Karşılaştırıyoruz. Mais, dans la cour du despotisme asiatique, c'est à la dire de tout gouvernement, gouvernement de post-modern, il y a toujours une division réelle. La labeure, le homme de la guerre, le négociant, le magistrat, le noble, ne sont jamais... Qu'u pars quille uns apportiben, le autres sans résistance, et si l'on y voit des unions, ce ne sont pas des citoyens. Qui sont unis, mais des corps morts et severis les uns oppres les autres. 43. Burada ölü vücutları, cesetleri buluyoruz. İkisinde de fail aynıdır ve despottur. Montesquieu bu çalışmasında da zamanında olmasa da, şimdiki zamanlarda pek çok hakkı gasp edilmiş bir diğer eserinde, Lettre Persan'da gün ışığına çıkarmış olduğu Asyatik despotizmden söz ediyor. Ve herhalde hatırlıyoruz, okunması doyumsuz bu mektuplarda, Asyatik despotizm başlığı altında 14. Louis Fransa'sını yazıyordu. 1. yüzyıl Roma'sını analiz ederken de Asyatik despotizmden söz etmektedir. O halde Montesquieu aracılığıyla Caligula ile Asyatik despotizmi yan yana getirebilmemiz çok büyük verim yüklü görünmektedir. Birlik mi? Bazen despotizmin barışı ve birliğidir. Nerede sınıflar ve katmanlar ezilmiş ve ezilerek birlik oluşturulmuşsa despotizm vardır. Yurttaşlar yoktur. Üst üste veya yan yana yığılmış cesetler vardır. Ben daha büyük bir kibarlıkla sürü diyorum. Birlik mi? Rezistans kalmamıştır. Barış mı? Despotizme karinedir. 44. Augustus'a gelince Montesquieu, Augustus'ta halkın iktidarını gasp eden bir korkak görmektedir. Şef Augustus savaş halindeyken, elinde silah varken, hep askerlerin isyanından ve barış halindeyken ise konspirasyonlardan korkuyordu. Askerleri idare ve konspirasyona mahkum gördüğü senatörlere zulmetmek, politikası olduğu ve Sezar'ın başına gelenleri gözünün önünden hiç uzaklaştıramıyordu. Sezar'ın yaptıklarını yapmaktan titizlikle kaçındı ve askerlere görülmemiş bir gevşeklik ve korkaklık ihsan etti. 45. Şef halkın yasa yapma ve yargılama iktidarını gasp etti. 46. Parantezi kapatıyoruz. Bilgiler Suetonius'tan geliyorsa siyaset felsefesi Montesquieu'ya ait görünüyor. Camus absürt felsefesini oyun kurucu bir espri olarak yerleştirmektedir. 47. Montesquieu'nun Görkem ve Çöküş çalışmasını okursak ne kadar materyalist bir bakışı olduğunu da hemen görüyoruz. Çok çarpıcıdır. Roma halkını analiz ediyor. A. Tribünlerde seyrettikleri ile vahşileştiklerini, il ötede venue le plus vide de tout le peuple, böylece bütün halkların en bayağısı ve alçağı olduklarını. B. İnsani davranışı sadece çocuklarda ve esirlerde deneyebildiklerini ve bunun ise sınırlı kaldığını, başka bir deyişle Fransızların ancak kolonilerde gördükleri yırtıcılığı, ferocit bildiklerini. C. Yurttaşlara yendikleri ve esir aldıkları, düşman halklara davrandıkları türden muamele ettiklerini. D. Emretmek ile emir alma arasındaki geçişi yaşamadıklarını haber veriyor. Bunlardan bir sonuç çıkarmaktadır. Roma halkı pleb diyoruz, artık en kötü imparatordan dahi rahatsız olmamaktadır. Roma'da iyi ve kötü imparator ayrımı kalkmıştır. Demek ki sürü yaratılmışsa tiran veya despota şaşmıyoruz. 48. Caligula ya da Caligula familyası ise ben ekliyorum. Bellekleri tümden silmek ve bir zamanlar cumhuriyet olduğunu ve cumhuriyetçilerin yaşadıklarını tümden unutturmak içindir. Bir döküntü ve bir tepeleyici olarak tarif ediyorum. 49. Açıklayıcı olabilir, bir parantez açabilirim. Montesquieu'da ben de demokrasi sözüne itibar etmiyoruz. Cumhuriyet yeterlidir. Cumhuriyet ise iktidarı sınırlamak demektir. Ve her kim sınırsız iktidar vaaz ediyorsa bir cumhuriyet düşmanı ve yıkıcısıdır. O halde beğenmek veya beğenmemek hürriyeti var. Ancak cumhuriyet varsa kamusal işlerin yürütülmesinde yavaşlık şarttır ve işlerin daha hızlı yürütülmesinde ve ölçeklerin büyütülmesinde hiçbir zaman erdem bulamıyoruz. Küçük her zaman güzeldir demeyi sürdürüyoruz ve tabii sürdürüyorum. Bu despotları var eden sürülerin ve sürüleri var eden despotların öyküsüdür. Okumayanlar, göremeyenler ve nihayet korkanlar için yazdım. Profesör Bolston, Caligula çalışmasında Münihli Profesör Ludwig Quidde'nin 1884 yılında bir Caligula broşürü yazdığını kaydetmektedir. Dipnot J.P.V.D. Bolston, The Emperor Gaius, Caligula, Oxford 1934-1964, sayfa 210. Profesör Quid, Kaiser Wilhelm'in çağdaşıydı ve Caligula'yı bir mask olarak kullanıyordu. Majestelerine hakaretten dava açtılar. Gerçi Quid, Kaiser Wilhelm'den hiç söz etmese de okuyanlar hep Kaiser'i okumuşlardır. Tabii saçmadır. Ne? Sezar bayıldı mı? Benim Caligula'mın benzeri yoktur. Julius Caesar Roma'da cumhuriyeti yıkan adamdır. Diktatör oldu. Bir oryantal despot da diyebiliriz. Kuralsızlık düzenidir. Herkes iğreti yaşar ve sadece an var. Dün ve yarın yoktur demek istiyorum. Saralı ve homoseksüeldir. Roma sokaklarında her kadının kocası ve her kocanın karısı olarak çağrılıyordu. Her sarayda bir karısı ve yan sarayda bir kocası vardı. Doymamaktadır. Bazen bir sarayda hem karısını ve hem kocasını buluyordu. Saralılar cinsel açıdan ya impotent ya da aygır oluyorlar ve Sezar bir cinsel aygır olarak kayıtlıdır. Brutus'un annesinin partneri olarak da biliniyor. Brutus Julius'un oğlu mudur? Bunu bilemiyoruz ama oğul dediği kesindir biliyoruz. Cumhuriyetçi Brutus bir konspiratör oldu ve hazırlıklarını yaptı. Julius bir cumhuriyet yıkıcısı ve Brutus bir savaşçıdır. Julius'u hançerledi. Julius hançer inip çıktıkça sen de mi oğul diyordu, inliyordu, ünlü söz budur. Cumhuriyet çok zayıftı, Brutus kurtaramadı. Sadece yıkanı yıktı, cumhuriyetin intikamı alınmıştır. Ve bu bir başlangıçtır. Giderken böyle dediğini duyuyorduk. Çeviriler. Caligula tarifinde bir yaratık. Sayfa 347. Cassius. Ne? Sezar bayıldı mı? Kaska. Pazar yerinde düştü, ağzında köpükler akıyordu ve konuşamıyordu. Brutus. Düşme hastalığı var. Shakespeare. Julius Caesar. Birinci perde. Sayfa 357. 33. Tacitus şöyle devam eder. Augustus orduyu hediyelerle, halkı en ucuzundan hububatla, herkesi barışın tatlılığıyla baştan çıkardı. Adım adım senatonun, magistraların hatta tüm yargının işlevlerini eline geçirdi. Direnen kimse olmadı. En ateşli ruhlar savaşlarla ve yasaklamalarla tasfiye edilmiş, diğer soylular kölelere özgü bir tabiyet sergileme karşılığında zenginlik, unvan ve güvenlik vaatleriyle ehlileştirilmişti. Sayfa 359. 39. Doğru, bu Roma'nın sınırsız güç kullanan bir adamı ilk görüşü değildir. Ama Roma'da bu tür bir adam ilk kez güç kullanımına hiç ama hiçbir sınır koymamakta, insanlığı ve bildiğimiz dünyayı hiçe indirgemektedir. Caligula'da beni çeken, savaşmak istediğim şey budur. Sayfa 359. 42. Ama Asya tipi despotizmle, başka deyişle ılımlı olmayan her yönetimle uyumlu olarak ortada her zaman gerçek bir bölünme vardır. İşçi, asker, hukukçu, yönetici, soylu. Ancak bazıları diğerlerini hiçbir direnişle karşılaşmadan baskı altında tutabildiğinde birlik içindedirler. Ve herhangi bir birlikten söz edebileceksek bu birlik içinde duran yurttaşlar değil, yan yana gömülen cesetlerin birlikteliğidir. Kitabın sonu. 27 Mayıs 2016. Sayfa 363.